Mişli Hikayeler bir tarihi absürt komedi podcastidir. Her hikayenin tarihi ve hikaye unsurları gerçek olmasına rağmen diyaloglar tamamen hayal gücüne dayanmaktadır. Ben Emir Şah Mitchell, yani Miş, bu hafta sizlere UFO görgü tanıklarını tehdit ederek onları susturmaya çalışan ve siyah takım elbise giydikleri için devlet ajanı oldukları ima edilen gizemli Men in Black, yani siyah giyen adamlar efsanesinden bahsedeceğim. Bu haftaki hikayemizde benim en sevdiğim zamanlardan biri olan 1940'lı yıllara, tam olarak da 1947 yılına geri dönüyoruz. UFO gördüğünü iddia eden ilk insanlardan biri olan Harold Dahl, Haziran 1947 yılında iki arkadaşı, oğlu ve köpeğiyle beraber Maury Adası'nda botuyla devriye geziyor. Havada bugün ne güzel, hiç rüzgar falan yok. Dur şu kollarımı sıvayayım da amele yanığı olmayayım. Güneş gelsin azıcık kollarımın içlerine. Organik D vitamini, oh mis, diye diye açılıyorlar denize. İşi, ada etrafındaki yazlık evlerin güvenliğini sağlamak ve eskimiş keresteleri toplamak olduğundan etrafa dikkatli dikkatli bakarken gözünü bir ışık alıyor. Kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığı gibi Jesus Christ diye bağırınıyor. Botun hemen üstünde altın ve gümüş renklerde 6 tane daire şeklinde uçan cisim görüyor. Gözlerini kısıp biraz daha dikkatle baktığında görüyor ki bunlar öyle sıradan bir uçağa, helikoptere benzemiyor. Harold hayatında hiç böyle bir şey görmemiş. Şekli o kadar garip ki yaklaşık 30 metre çapında ve tam ortasında da delik var. Sanki metalden bir donan, bir açma gibi gözüküyor. Üzerinde de daire şeklinde minik minik kapıları andıran gemi pencereleri var. Ama bu uçan açmalar sadece değişik görünmekle kalmıyor, aynı zamanda çok garip bir şekilde hareket ediyorlar. Sanki UFO'lardan birisi ortada kınalı gelin de diğer beşi de etrafında dans edip yüksek yüksek tepelere söyleyip ortadakini ağlatma peşinde. Harold diyor ki, benim bildiğim uçakların ne ortasında böyle delik olur ne de kanatsız pervanesiz böyle havada asılı kalabilir. Vay arkadaş, gavurun ne icatları var. Tam uçan altın varaklı, gümüş yaldızlı UFO yaratan Rabbim, bana da bir çeyrek piyango bilet vurdursan ne olur ki acaba diye dua ederken ortadaki kınalı gelin UFO botun üzerine doğru alçalmaya başlıyor. Bu işin sonu hayır değil. Ben yavaştan topuklayayım diyerek gazı kökleyip botu kıyıya doğru sürmeye çalışıyor. Daha iki gıdım gidemeden kınalıklı UFO botun 100 metre üstüne kadar yaklaştıktan sonra aniden duruyor ve üzerindeki minik pencerelerden biri açılmaya başlıyor. Harold neredeyse içini görecek ama el alemin özeli bize düşmez. Hem belki uzaylı adamcağız kendi UFO'sunda, rahatında donatlet geziyordur. Kafamı şu tarafa çevireyim de yanlış anlaşılmasın deyip içine doğru bakmıyor. Sonra birden fark ediyor ki o açılan pencereden parlak metalimsi bir şeyler dökülmeye başlıyor. Harold tam kardeşim ayıp oluyor ama denizlerimizi kirletmeyelim lütfen diye bağıracakken oğlu birden yandım anam diye çığlık atıyor. Dal bir bakıyor oğlunun kolu sanki kızgın yağ sıçramış gibi yanık içinde. Hemen ardından da köpeği havlamaya başlıyor. Meğersem hayvancağızın sırtına da gelmiş bu ateşten metalimsi çöpler. Uçan daireden dökülen şeylerin çoğu denize düşse de bir kısmı bota vurmaya devam ediyor. God damn it! La havle ve la kuvvete diye söylenen Harold hemen oğlunu kapıp geminin alt katına saklarken raftaki fotoğraf makinesini görüyor. Dışarı çıkıp UFO'ların birkaç tane fotoğrafını çekiyor. Üstüne dramatik filtreyi patlatıp bir de hashtag UFO, hashtag dünyayı kurtaran adam falan yazdım mı trending topic olurum yarına. Sonra gelsin şan şöhret diyor. Fotoğraflarının çekildiğini gördükleri gibi çöpleriyle masmavi denizlerimizi kirleten pislik UFO'ların altısı birden gözden kayboluyor. Bu arada 6 tane dana kadar uçan cisim gökte süzülüp kınayı getiren ey dansı yapıyor ve Harold'la oğlu haricinde bir Allah'ın kulu tarafından görülmüyor. Harold hemen evladını sağlık ocağında tedavi ettirdikten sonra fotoğrafları baskıya götürüyor. Fotoğrafçı Harold'a, ''Beyefendi çocuğun eline mi verdiniz bu makineyi? Yanmış çoğu bunların.'' diyor. Harold da, ''Basamadım doğru dürüst hep yaktım filmi demiyor da beceriksiz. Ver şunları ver. Zaten renkli baskı hala icat edilmedi. Siyah beyaz fotoğrafı bile doğru dürüst yıkayamamak ne demek? Konu komşu herkese anlatacağım. Bir yıldız bile yok sana. Hep yorum bırakacağım kahvedeki arkadaşlara.'' deyip dükkandan çıkıyor. Eve gidince bir bakıyor ki fotoğraflar biraz bulanık olsa da UFO'ları gösteriyor. Hatta ne olur ne olmaz diye de botuna düşen o ateşimsi metal parçalardan birkaçını toplayıp eve getiriyor. Akşamına olayı rapor etmek için patronu Fred Crisman'ı arayıp "Fred abi, sorma bugün başımıza gelenleri" diye başlayıp çoluk çocuk perişan olduklarından, yarın işe gelemeyeceğinden, inanmazsa elinde kanıt olduğundan falan bahsediyor. Fred abi de "Yuh ama Harold, işten kaçmak için her türlü yalan uydurduğunu duydum ama bu şu ana kadarki en yaratıcı olanı. Hakkını vermek lazım şimdi. Şu kafayı yalana dolana değil de işine gücüne versen şimdiye keresteciler kralı olup Netflix'te belgeselin bile çekilirdi ama ne yapacaksın? Rabbim seni de böyle yaratmış," diyor. Ertesi sabah olayın üzerinden daha 24 saat bile geçmemişken Harold'ın kapısı çalıyor. Kapıyı açınca bir görüyor ki siyah takım elbise giymiş, koyu güneş gözlüklü, 40'lı yaşlarında bir adam. Harold aynı zamanda kullanılmış kereste sattığı için iş adamlarının sabahın köründe kapısını çalıp alışveriş yapmaya gelmesine alışık. Tam ağzını açıp "Abim, güzel abim, ne tarz bir şeyler bakıyordun? Bak tam gününe denk geldin, bu sabah fiyatları yarısına düşürdük" falan diyecekken siyah giyen adam "Benim keresteyle işim yok, seninle dün olanlar hakkında konuşmaya geldim," diyor. Harold da "Daha bir sabah kahvemi bile içmedim, ay dur hatırlatma, zaten elim ayağım titriyor düşündükçe," diyor. Siyahlı adam da "Sen de haklısın. Zor tabii, UFO'lar falan. E o zaman gel bir kahvaltı ısmarlayayım sana. Hemen iskelenin orada köy kahvaltıcısı gördüm," diyor. Harold da "Harbi mi diyorsun? Yeni açıldı o mekan. Hep ünlüler takılıyor orada. Muhtarın oğlu falan. Ne zamandır gitmek istiyordum. Yaşasın," deyip tanımadığı etmediği adamın arabasına atlıyor. Kahvaltıcıda siyahlı adam dün Harold'ın başına gelenleri her detayıyla ona anlatmaya başlıyor. Kaç tane uçan cisim gördüğünden, ne renkte olduklarından, hangi yöreye ait bir kına yakındıklarından, denize döktükleri metalimsi şeylerden, Harold'un botundan fotoğraf çekmesine kadar her şeyi biliyor. Tabii bizimkinin ağzı açık kalıyor. Çünkü bu olaydan bir tek işvereni ve aynı zamanda kayınçosu olan Fred abiye bahsediyor. Ve o da bu kadar detaylı değil. Botta beraber olduğu iki arkadaşı bile görmedi UFO'ları. Bu elin adamı nasıl her şeyi biliyor? Ayrıca bu takım elbiseyi kim ütüledi? Kaç çizgi var acaba pantolonunda diye kendi kendine düşünürken siyahlı adam "Bu olay hakkında senin inanmak istemeyeceğin kadar çok şey biliyorum. Sana az önce söylediklerim de bunun kanıtı. Eğer bir kişiye bile bu olaydan bahsedersen oğlunun başına çok kötü şeyler gelir. Ayrıca pantolon kuru temizleme, jilet gibi, tabii ki de tek çizgi," diyor. Harold korkudan kıtlama çayını bir dikişte bitirdiği gibi "Kesenize bereket," deyip koşarak eve gidiyor. Tabii endişeden fotoğrafların hepsini çöpe atıp birkaç gün bu olaydan kimseye bahsetmiyor. Bu arada Fred abi de Harold'ın verdiği rapor üzerine Maury adasına gidip etrafı kolaçana derken gökte süzüm süzüm süzülen ışıklı, ortası delikli bir açmada kendisi görüyor. Birkaç gün sonra Fred abiyle Harold bir rakı masası kurup bir yandan Zeki Müren dinleyip bir yandan da başlarına gelenleri medyaya anlatmak için plan yapıyorlar. Kayınçoların ellerinde fotoğraflar olmasa da Harold'ın bottan kurtardığı metalimsi uzaylı çöpü var. Tam gazetecilerin aradığı şey kanıt. Şak diye koyarız masaya, diyorlar. Gaza gelip gazetecilere göndermek için de bir delil paketi hazırlıyorlar. İçine de buldukları metal parçayı ve olayları anlattıkları bir mektup koyup paketi Chicago'dan bir yayıncı olan Ray Palmer'a gönderiyorlar. Siyah giyen adamın Harold'ın oğlunun hayatını tehdit ettiği düşünüldüğünde Harold'ın hiç vakit kaybetmeden basına açıklama yapmak istemesi de kendisini yılın babası yapıyor tabii. Gazeteci Palmer delil paketini aldığı gibi Harold'la bir röportaj yapıyor. Palmer, "Öncelikle bize kendinden bahseder misin?" Harold Dahl, çok ilginç bir isim. Ne anlama geliyor?" diye soruyor. Harold da, "Yeryüzüne düşen ilk UFO tanesi," diye cevap veriyor. Ertesi sabah bütün gazeteler, "Harold Dahl, yeryüzüne düşen ilk UFO tanesi. Harold, UFO'nun kınasında bir çeyrek altın takmadı. Washington çocuğuyuz biz, UFO'nun aklını alırız," diye başlık atıyorlar. Tabii bu röportajı okuyan yüzlerce kişi, "Ben de UFO gördüm, ben de, resmi var şu an elimde," diye atıyor kendini ortaya. Hatta bu insanlardan bazıları hemen ardından da siyah giyen adamlar tarafından ziyaret edildiklerini iddia ediyor. Olayın bu kadar büyük bir habere dönüşmesinden hanımların altın gününde beylerin halı saha maçında uçan daireden başka bir şey konuşmamasının üzerine Hava Kuvvetleri ve FBI Harold Dahl hakkında bir soruşturma başlatıyor. Hava Kuvvetleri, Roswell kazası olayından tanıdığımız pilot yeğen Kenneth Arnold'la iletişime geçip ondan Harold ve Fred abinin iddialarını araştırmasını istiyor. Kenneth, Washington'a vardığında Harold'ın botundan ve adanın üzerinden örnekler topluyor. Ardından da mahallenin muhtarıyla, imamıyla falan konuşup siyahlı adam hakkında toplayabildiği kadar bilgi topluyor. Hatta imam da her kimse bu siyahlı adam gelsin onu bir hamama götürüp tövbe ettirelim falan diyor. Bu sayede de esrarengiz siyah giyen adamlar tarihte ilk kez kayıtlara geçiyor. FBI'nin soruşturmasında vardığı sonuca göre Harold yalancı adi pisliğin teki. Diyorlar ki Harold Dahl'ın bulduğu bu metal parçası cüruf olarak bilinen lav benzeri bir kaya. Garanti gidip mahalledeki metal dökümcü Hacı Ahmet Usta'nın fırından araklamıştır. Sırf meşhur olmak için uydurdu bu yalanları. Hem oğlanın koluna da baktık. Çaydanlıktan su dökülmüş. Bir şeyi yok. Asmalı konaktan getirttiğimiz Seymen Ağa'nın meşhur yanık merheminden sürdük. Bir şeyciği kalmaz diye açıklama yapıyorlar. Eğer 1947'de devlet bir şeyleri saklamaya çalıştıysa, uzaylı ya da her neyse, Harold'un hikayesinin uydurma olduğunu söylemek tabii ki de işlerine gelecek. Özellikle de her geçen gün daha çok insanın siyah giyen adamlar tarafından ziyaret edilip tehdit edildiklerini iddia ettikleri bu dönemde. Moria Adası olayından birkaç yıl sonra annesinin evinin bodrumundan Uzay Haberleri dergisi yayınlayan Albert Bender, takipçilerine UFO'larla temas etkinliği yapıp toplu mesaj gönderimi yapmak için çağrıda bulunuyor. Albert'ın dergisinin 1953'te tam 600 tane üyesi var. Zamanın şartları düşünüldüğünde kendisinin bir fenomen, bir UFO influencer'ı olduğunu söyleyebiliriz. Takipçileriyle beraber akşam saat tam 6'da gökyüzüne bakıp telepatik olarak "Uzaylı kardeşlerimiz, arkadaşlar, gezegenler arası geminin yolcuları, dünyadan size sesleniyoruz, sizinle iletişime geçmek istiyoruz, bize gelsenize film izleriz" diye mesaj gönderiyorlar. Ertesi sabah Albert'ın annesi "Oğluşum, kahvaltı hazır, hadi çık yukarı. Senin sevdiğin sucuklu yumurtadan yaptım. Üvey baban da taze simit almış. Hadi koş. Bak 3 tane arkadaşın geldi seni ziyarete. Onlar da salonda bekliyorlar. Sor bakalım kahvaltı yapmışlar mı?" diye sesleniyor mutfaktan. Albert da "Of anne ya. Bütün gece uzaylılarla iletişim kurabilmek için ayaktaydım. Ben burada galaksiyi kurtarmaktan bahsediyorum. Sen de beni sabah köründe uyandırıyorsun." diye şımarık şımarık bağırınırken birden odasının kapısı açılıyor. Siyah takım elbise ve siyah şapkalı 3 tane adam "Seninle konuşmamız lazım." diyorlar. Albert da bir gözü açık, bir gözü kapalı, yarı uykulu yattığı yerden fark ediyor ki adamların gözleri el feneri gibi ışık saçıyor. "Destur bismillah, o neymiş?" falan derken siyahlı adamlar Albert'ın bütün araştırmalarını, UFO'larla ilgili bütün dosyalarını toplamaya başlıyor. Ardından da ona bir daha bu konu hakkında bırak dergi çıkartmayı, ağzını bile açmamasını tembih edip havada süzülerek, evet yürüyerek değil, süzülerek odasından çıkıyorlar. Dehşete düşen Albert "Anne!" diye bağırıp koşup üst kata annesinin kollarına atıyor kendini ağlayarak. Annesi de "Ne oldu paşam? Söyle anneciğine, benim aslan oğlum." diye soruyor. Albert da "3 tane siyahlı adam odama gelip bütün araştırmalarımı çaldı. Bana da el feneri gibi yanan gözleriyle bakıp telepatik olarak mesaj verdiler. Temas gününe dair yazdığım raporun doğru olduğunu söylediler. Ardından da bu konuda bir daha makale yazarsam beni çingenelere vereceklerini söyleyip gittiler." diye ağlıyor. Annesi de "Anasının kuzusu, benim de onları pek gözüm tutmadı zaten de arkadaşlarındır sandım, ondan yolladım yanına. Bırak zaten bu UFO işlerini. Bak Jennifer teyzenin öğretmen kızı var. Yaşı yaşına, huyu huyuna. Onu alalım sana, sen de kendi evini kur artık. Bir torun göreyim ben de." diye Albert'ı darlıyor. Bu olaydan sonra Albert, UFO Haberleri dergisinin son sayısını çıkarıp UFO'ların gizemi artık bir gizem olmaktan çıktı. "Size bulgularımın tamamını açıklamak isterdim ama son zamanlarda başıma gelen bir takım talihsiz olaylar yüzünden sessiz kalmam tavsiye edildi. UFO araştırması yapan herkese çok dikkatli olmalarını öneriyorum." yazıyor. 1975 yılında Yıldız Geçidi projesinden hatırladığımız medyum Ingo Swann, telepati yöntemiyle Ay ve yakın gezegenlerdeki uzaylı aktivitelerini incelediğini iddia ediyor. Hatta askeriyeden birkaç kişiyi eğitip onlara da uzaktan izleme yöntemini kullanmayı öğrettiğini ama bu projenin top secret bir proje olmasından dolayı çok az kişinin bundan haberi olduğunu söylüyor. Bir gün mahalle bakkalından ekmekle süt alırken taş gibi bir kadın gördüğünü ve yavşak yavşak utanmadan gözlerini dikip onu izlediğini söylüyor. Kadının kıyafetleri ve görünüşü hoş olmasına rağmen garip bir tavrı olduğunu fark edip birkaç adım yaklaşıyor. Kadın Ingo'yu gördüğü gibi ona telepati yoluyla bir şeyler söylemeye başlıyor. Tam o sırada kadının arkasında siyah takım elbiseli iki tane adam beliriyor. Siyahlı adamlar Ingo'ya kötü kötü bakmaya başlayınca panikleyen Ingo elindekileri bırakıp bakkalcıya "Richard amca, ben cüzdanı unutmuşum, hemen alıp geleceğim" deyip bakkaldan çıkıyor. Arabasına binmeye çalışırken siyahlı adamlar yaklaşıp Ingo'ya içerideki kadından telepatik bir mesaj alıp almadığını soruyor. "Beyler, vallahi ben mesai saatleri dışında telepati yapmıyorum. Hani başkası telepati gönderince falan da meşgule veriyorum, sesli mesaja düşüyor" diyor. Sonra farkına varıyor ki bu siyahlı adamlar aslında dünyada yaşayan uzaylıları takip eden ve onların kimliklerini ne pahasına olursa olsun gizlemeye çalışan bir takım devlet ajanları. Ingo diyor ki o Will Smith'li Men in Black filmleri aslında hayal ürünü değil, birer belgesel. Ingo'nun hikayesine inananların teorilerine göre de bu uzaylılar dünyaya mülteci olarak geldiler ve teknolojilerini paylaşma şartıyla aramızda yaşıyorlar. Siyahlı adamlar da devlet tarafından onları korumakla görevlendirilmiş özel ajanlar. Ertesi yıl, yani 1976 yılında minik bir sahil kasabası olan Old Orchard Maine'de ufolojist Dr. Herbert Hopkins akşam yemeği için fasulye ayıklayıp bir yandan da "Yemek de yaparım" salçayla dinleyip yandan yandan göbek atarken telefonu çalıyor. "Aman ellerimde hep kirli" diye diye koşarak telefona cevap veriyor. Arayan kişi New Jersey'deki bir UFO araştırma merkezinden aradığını ve elinde çok önemli bir bulgu olduğunu ve hiç tanışmamalarına rağmen mümkünse bu akşam onunla konuşmaya gelmek istediğini söylüyor. Hopkins de "Affedersin, YouTube açık, müzik dinliyordum. Taktım bu şarkıyı, valla kurt murt kalmadı içimde. Oh bak yanlarım da eridi hep. Pardon, ne demiştiniz?" diye soruyor. Telefondaki adam da derin bir of çektikten sonra kendini tekrar edip "Müsaitseniz size oturmaya geleceğim" diyor. Hopkins de "Madem o kadar acil, akşam yemeği bekleyiversin. Buyurun gelin, ben hemen bir çay suyu koyayım" diyor. Misafir geliyor telaşıyla etrafa bakıp "Ay şu kaloriferin üstüne astığım çamaşırları toplamadan önce girişin lambasını yakayım da hangi ev olduğunu kolay bulsun bu karanlıkta" diye dış kapıyı açmasıyla merdivenlerde siyah takım elbiseli birini buluyor. Tabii cep telefonunun olmadığı bu dönemde birinin seni aradıktan sonra bu kadar kısa sürede evine gelebilmesi için yan komşudan falan aramış olması lazım. Hopkins'in tüyleri diken diken olup adamın yüzüne bakmasıyla fark ediyor ki bu karşısındaki birisi değil, daha çok bir şey. Uzaktan bakınca siyah takım elbise giyen bir insanın benzese de yüzünde ne kaş, ne kirpik, ne de bir tel saç var. Cildi çok soluk, sanki fazla Photoshop'tan plastikleşmiş gibi hiç doğal durmuyor. Yüzündeki tek renk dudakları, o da çok koyu bir kan kırmızısı. Hopkins siyahlı adama bakıp "Tövbe tövbe, ne olmuş sana böyle? Dik dik bakmayayım diyorum ama bakılmayacak gibi de değil. Estetik faciası mı bu? Ne oldu?" "Bak benim yan komşunun kani da botoks dedi, gerdireceğim dedi, evlerden uzak. Şimdi gözlerini kapatamıyor, hep açık böyle bön bön. Duyduğuma göre hanımı her gece yatmadan önce adamcağızın göz kapaklarını bantlıyormuş" falan diyor. Siyahlı adam da "Öyle bir şey değil, ben gayet normal bir dünyalıyım. Aman yani insanım diyecektim" falan diyor. Hopkins de tek kaşını kaldırıp sen öyle diyorsan" falan diye imalı imalı bakınca siyahlı adam sinirlenip Hopkins'ten masaya bir kuruş para koymasını ve gözlerini ayırmadan izlemesini söylüyor. Hopkins de siyahlı adamın konuşmasını taklit edip "Masaya bir kuruş koy, ben insanım, E.T. değilim" falan derken siyahlı adam elinin tersiyle Hopkins'in ağzına şamarı patlatıyor. Bunun üzerine gözleri dolan Hopkins hemen adamın dediğini yapıyor. Bir de bakıyor ki masaya koyduğu kuruşun rengi yavaştan değişmeye başlıyor. Önce grimsi, sonra mavi renge dönüşüyor. Ardından da yavaş yavaş bulanıklaşıp tamamen gözden kayboluyor. Gördükleri yüzünden Betty benzi atan Hopkins'e elindeki araştırmalarının hepsinin çöpe atmasını ve bu konu hakkında da asla konuşmamasını yoksa bir dahaki sefere şamarla yırtamayacağını söylüyor. Korkudan hatim indiren Hopkins Elindeki her şeyi çöpe atıyor ve bir daha da siyah giyen adamdan hiç haber almıyor. Hopkins ve onun gibilerin hikayelerini duyanların teorilerine göre de siyah giyen adamların bir devlet ajanı değil de uzaylı olduklarına ve Amerikan devletiyle beraber çalıştıklarına inanıyorlar. Siyah giyen adamların UFO görgü tanıklarını susturmaya çalışan devlet ajanları olduğuna ya da doğaüstü güçlere sahip uzaylılar olduklarına ya da hiç var olmadıklarına, hangi teoriye inanırsanız inanın, siz yine de UFO ya da uzaylı gördüğünüzde bunu kime anlattığınıza dikkat edin. Çünkü siyah giyen adamlar sizin de kapınızı çalıp hayatınızı karartabilir.
Yay!